Evet, ters köşe devam ediyor hattımızda. Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay hocam var. Hocam, Onana kısmıyla açmak istiyorum. Evet. Siz burada benim yayınımda söylediniz. Yanlış Onana bu arkadaşlar dediniz. Ve sizin dediğiniz çıktı, oynamadı ve gitti.
Yani
transfer döneminde orada yanlış bir hata yapıldığını belirttiniz. O dönem siz bunu söylediniz. Yanlış, evet, transfer dediniz. Yanlış isim, yanlış pozisyon dediniz. Ve sizin dediğiniz çıktı. Kulüpte biraz tabii finansal anlamda sıkıntıya girdi. Onu da söyleyelim. Şimdi gene uyardığınız futbolcular var. İstersen Onana'dan başlayalım. William Carvalho ile ilgili çok önemli tespitiniz var. O da şu, evet, an Beşiktaş'ın gündeminde. Onana'dan başlayalım, Carvalho'ya gelelim. Buyurun hocam.
Şimdi
söz
Onana
sizde.
Aslında küçük dedim. Diyeceksin ki ya nasıl küçük hocam? İşte 12-14 milyon euro maliyeti var peşin paralarla. İşte
evet hocam, maliyet anlamında hiç öyle küçük değil yani. Evet.
Bonservis parası. Ya biz ona bile razıyız. Yani o kadar hataya bile razıyız. Hmm. Yani işte arada bir tabiri caizse menajerler onu yapıyorlar. Daha önce Beşiktaş'ta bir Alves transferi. Adamı getirdiler Atletico Madrid'in B takımından. O meşhur sağ bek Alves'le aynı seyri taşıyor gibi. Onu getirdiler. 1,5-2 milyon eurolara mı ne mal oldu? 10 yıl, 12 yıl önceki hadiseden bahsediyorum. Adam son futbolu bıraktı. Çocuğun profesyoneli yok yani. Resmen aynı Onana gibi bir o araya transfer konseptinin içine bir alınmaması gereken bir futbolcu. Ve Beşiktaş oradan büyük zarar gördü. Şimdi Onana'ları şöyle bir şey. Onana iyi futbolcu, kötü futbolcu ayrı bir şey. Yani Onana bir futbolcu. Belirli bir yükselmekte, gelişmekte olabilecek ihtimali olan bir futbolcu. Ama ödenilen para ya baktığınız zaman usta futbolcu parası o. Yani bir de 4 yılda falan toplam maliyet 14-15 milyon euro falan, çok büyük para. Yani Avrupa'da da çok büyük para. Böyle bir paralar yok. Yani o statüdeki, o CV'deki oyuncu bize geliyorsa 500 bin euro maaş alır. Örnek veriyorum. Kulübüne de en fazla bir ödeme yapmanız gerekiyorsa hiçbir ödeme yapmadan transfer ortaklığı yaparsınız. Biz satışımızdan bundan sonra bak sen de oynamıyor, oynatalım. Şampiyon olursak sana bu kadar para öderiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek bu kadar öderiz. Satarsak da sana bu kadar öderiz. Bunun doğrusu bu. Yani alınmaz alınmamaz konuları başka bir konu. Ama futbolun ticareti başka bir konu. Dolayısıyla hemen senin Carvalho'ya geleceğim.
William Carvalho, Real Betis'te şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olan ve anlaştığına, evet, dair Portekiz'den çıkan haberleri söylüyorum hocam. Tabi resmi açıklama gelmedi kulüpten ama Portekiz medyasından çıkan haberlere göre anlaşıldığına dair bir haberler çıkıyor. Real Betis'te William Carvalho ile ilgili neler söylersiniz hocam?
Şimdi
Onana ile ilgili çünkü uyarıyı bulundunuz o zaman. Buyurun, buyurun.
Aygüncüm şöyle söyleyeyim. Küçük hatalar da olsa çok kötü değildi. Şöyle, Beşiktaş'ın ön tarafı Türkiye'de her takıma gol atabilecek, her takımı zor durumda bulunduracak bir ön grubu var. Orta alanda da aslında bir yığılma vardı ama düzgün kullanılması gerekiyordu. Düzgün tercihler yapılması gerekiyordu bana kalırsa. Onları tam yapamadı. Sahaya yayılması da sahanın parsellenmesinde doğru dürüst onu da yapamadılar. Ama arkada çok oyuncu geldi, çok oyuncu gitti tandemde. Ve orada asıl olması gereken tarzda bir oyuncu yoktu. Dolayısıyla bana kalırsa Beşiktaş'ın sadece bir oyuncu mevkisinde sorunu vardı. Sadece bir oyuncu arka tandemin içinde kendi milli takımında takım kaptanı olmuş 100-150 tane millisi olan 32-33 yaşında usta statüsündeki bir oyuncu alınmış olsaydı oraya, yanındaki Afrikano oyuncularla, Avrupalı Afrikano oyuncularla birlikte 3 tane 4 tane oyuncumuz olacaktı ve o bir Süper Lig'deki maratonun hepsini tamamlardı ve takımın savunması arkada oturmuş olurdu. Takımın savunması oturmuş olduğu zaman bir takımın en kritik yerlerinden bir tanesi iskelet omurgasıdır, kan demidir. Onun önündeki orta alanı kontrol edecek oyuncudur. Bir de 9 numarasıdır kalecinin dışında. Dolayısıyla bu omuriliğinizin düzgün olması lazım. Bu düzgün olmazsa siz zaten takım olamıyorsunuz.
Doğru.
Şimdi çok kötü bir takım değildik biz. Hatta bana kalırsa riskleri olmasına rağmen Chamberlain ve Bailey transferi iyiydi. Premier Lig'den geldiler. Çok derin bir geçmişleri vardı. Ve çok da ciddi böyle tendon mendon sakatlıkları yoktu. Kas sakatlıkları yaşamışlardı. Onlar doğru idman metotlarıyla, doğru yüklemelerle, doğru bakımlarla çözülecek problemlerdi. Mesela Rebic'e ben o zaman da demiştim. Rebic başarılı bir transfer çünkü Milan'dan alıyorsun. Şampiyon Milan'dan alıyorsun.
Çok iyi kadro kuruldu hocam o zaman ya. Premier League tarzı bir kadro kuruldu aslında baktığımız
tabii,
zaman.
İyiydi. Yani baktığınız zaman transfer çok kötü değildi. Eksikleri vardı, hataları vardı. O takımdan şampiyon bir takım çıkması lazımdı. Bir tane oyuncu ilave ederim. Şimdi dönüyorum. Az önce dediğim gibi Carvalho. Ben Portekiz gazetelerini okudum. Baktım Portekiz gazetelerinde William Carvalho'nun Beşiktaş'a transferini yazıyor. Hatta Info Real Betis diye bir yayın yapan bir Betis gazetesi var. Orada da Aygün diyor ki, yani ben buna inanmak istemiyorum tabii de böyle kaynak gösteriyor. Libra Director diye bir yayın grupları var. Oradaki yere göre diyor, habere göre her iki kulübün de William Carvalho'nun 6 milyon euro karşılığında satışına ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.
Şimdi, 6 milyon euro.
Yani 6 milyon euro, ben buna inanmak istemiyorum. Bonservisine bir para verilecekse. Dolayısıyla zaten 32 yaşında adam sağlam da olsa 6 milyon euro veriyorsanız onu 8'e, 10'a, 12'ye satabilmeniz lazım. Ne zaman satacaksınız? Şampiyonlar Ligi için bu yıl oynasanız avantaj olur. Adam sağlam olduğunu düşünelim, fit olduğunu düşünelim. Şimdi adam Şampiyonlar Ligi bu yıl oynayamayacaksınız. Muhtemelen. Çok zorlaştı matematik.
Çok zorlaştı.
Çok zorlaştı.
Yani 48 puan geride hocam. Öyle diyeyim ben size. 24 tabii, Fenerbahçe, 24 tabii, Galatasaray tabii. Toplamda 48 puan tabii, geride.
Maalesef yani Hasan Bey geldiğinden bu yana yanılmıyorsam 17 puan kaybettik.
Doğru.
48-24, bir tanesi 24 olduğunu düşün, 17. Tabii sıkıntılı.
Sıkıntılı hocam.
Şimdi Carvalho'nun bu yıl Şampiyonlar Ligi oynayamadığınız zaman, şu anda 32 yaşında, bir yıl daha geçtikten sonra 33, sonraki sezon oynadığınız zaman 34'lere gelecek. 34 yaşında siz Şampiyonlar Ligi oynasanız da oyuncuyu satmanız kolay değil Aygün. O zaman nereye geliyor iş biliyor musun? O zaman o futbolcunun değeri, bonservis parası senin ödememen lazım. Şimdi daha da enteresan bir şey var. Şimdi ben bunu baktıktan sonra 6 milyon euroya, şimdi futbolcuyu tanıyorum. O milli 60-70-80 tane millisi var. Angola asıllı Portekizli. Fakat futbolcu bu yıl doğru düz maç oynamadı.
Hocam yani, oynamama sebebi sakatlıktan kaynaklanan bir dizde mi problem var, kasık problemi var, ne problemi var hocam?
Bak söyleyeyim sana.
Buyurun hocam.
Şimdi bu yıl yaklaşık 22 tane La Liga maçı oynandı. Hı-hı. 11'inde sadece kadrodaydı. 2 maçta 11 başladı. Bak bu önemli. 2 maçta 11 başladı. 8 maçta kulübedeydi. 8 maçta sonra girdi. 1 maçta kulübede oturdu sadece. Şimdi
bir sıkıntı 20, var. Hı-hı.
22 La Liga maçı oynanmış. 2 tane maçta ilk 11 başlamış. Toplamda 11 maçta kadroda. Olay da şöyle. Bu Almeria maçında, Las Palmas maçında 14. hafta 52. dakikada dizinden sakatlandı bu. Bunu yayıncı kuruluş ismini vermeme gerek yok belki. Yayıncı Türkiye'de yayıncı kuruluşun
oradaki versiyonu.
Türkiye'de veriyorlar bu maçı. Türkiye'de izleniyor bu maç. Orada sakatlandı. Sakatlandıktan sonra 52. dakikada oyundan çıktı. Sonra bunun uyluk kemiğine bağlayan dize, diz kapağının olduğu, uyluğun bağladığı biceps, bacağın bicepsi denilen bölgede ki tendonlarında esneme ve sıkıntı olduğu tespiti açıklandı. Bundan sonra 2 hafta sakat dinlendi. Olarak geçti. Fakat orada enteresan bir şey var. Şampiyonlar Ligi haftasında baktım Portekiz basınında da ilgimi çeken şuydu. Futbolcunun sakatlığı sürecek, uzun süre yok, oynamayacak gibi beklenirken bir anda kadroda oynayacağı açıklandı diyor. Portekiz basını şaşırıyor buna. Ve oradan sonra çocuğu oynatmaya çalışıyorlar. Tahmin ediyorum sonra hani bu tip işlerde ağrı kesici veriyorsun. Bazı PRP denilen takviye...
Kan şeyini vererek halledebiliyorsun, doğru. Kısa süreli.
Tabii. Onları tedavi edebiliyorsun. Kas sakatlıklarında acım buna çok olumlu sonuç veriyor bu. Özellikle PRP'ler. Ama tendonlar özellikle 32-30 yaşından sonra tendonlarda sıkıntılı. Oralar çok zor işler. Dolayısıyla çocuk oynamak için bir iki itiliyor arkadan. Fakat daha sonra o maçları da 17 dakika 40 dakika falan oynuyor. Bir daha kadroya bile alınmıyor. Yani bu yıl 2024'e girdik. Bir buçuk ay oluyor. Bir daha kadroda yok. Şimdi sakatlığına baktığınız zaman o tendonlardaki sıkıntı genç olsa toparlanabilir. Fakat bunun riski çok büyük. Dolayısıyla ben de...
Bu kadar maliyetli olduğu için uyarıda bulunuyorsunuz hocam. Öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
Maliyetinizi yazmadım bile. Maliyetinin olduğuna inanmıyorum. Pazarlamaya çalışıyorlar. Pazarlamaya sadece bir anlaşma yapacaksanız dedim ki Beşiktaş yönetimine ve siz bu hocayı Mendes kanalından aldınız. Bunlar size bir şartla zorlama kibarca koşuyorsa hani hocanızı verdik futbolcuları da bizden alacaksınız mealinden bir düzen yarattılarsa o zaman bonservis bedeli ve futbolcuya garanti para ihtiva eden bir anlaşma sakın yapmayın. Futbolcunun oynaması halinde menajerlerine ve olabilecek tüm ödemeleri maç başı hesabıyla sezon sonu yapın. Bir de şart koyun. Deyin ki geçmiş sakatlıklarından ötürü bir ameliyat olmaması halinde bu paraları ödeyeceğiz diye. Yani alabilirsin yine bu futbolcuyu. Ama ben yaş tahtaya basmam demen lazım. Yani protokol olarak da bize şimdi o menajer kendi hocasını getirdiği zaman oyuncu vermek isteyecektir. Maalesef bu dünyada
var maalesef.
Sıkıntılı ve Mendes aslında sicili bozuk bir menajer dünya üzerinde.
Evet.
Yani soruşturmalar açılmış. Santos'un bile Yunanistan'da çalıştığı dönem maaşını bir şirket kurdurup aldığı için Santos şu anda bu Yunanistan'daki o Fermacaso diye şirketin ismi oradan yargılanıyor. Yani Mendes'in avukatlarının aracı olduğu bir şirket kurulmuş. Dolayısıyla FIFA'nın soruşturmasına girmiş, UEFA'nın soruşturmasına girmiş çok marifetli kendine göre. Bana göre futbola zarar veren, bana göre marifetli bir menajer. Şimdi hiç çalışılmaması lazım veya çalışılması lazım. O da ayrı bir konu. Ama siz çalışmak zorundaysanız o masadaki anlaşmayı düzgün yapmanız gerekiyor. Bu konuda ben görüşlerimi bildirdim. Artık top onlarda.
Hocam şunu size sormak istiyorum. Yönetim öyle bir sıkıştı ki transfer anlamında, çünkü hakikaten baktığınız zaman artık herkes isyan etmeye başladı. En son maçta Hasan Arat transferler nerede diye bütün tribünler bağırdı. Bu baskı yanlış yaptırma ihtimali yüksek olmaz mı? Transferlerde yanlış olma ihtimali yüksek olmaz mı?
Olur zaten olur. Yine kendilerine birkaç gün önce tekrar nacizane bir yaşadığımız deneyimler ve Beşiktaş hafızamızla ilgili bir iki şey söyledim. Yanında Hasan Arat'ın seçim ortamından beri oluşan birkaç teşekkül var. Yani kongre simsarlığı yapan gruplar var. İşte sosyal medyada yarı amatörler ve promosyoneller var. Kulüp içinde bazı menajerlerle ilişkisi olduğu bilinen ve bazı sporcular üzerinden para kazanan bir yapı var. Dolayısıyla bunların hepsini hemen def edin dedim yanınızdan. Bunları def etmezseniz, bunlar çünkü neticede ortada bir sabit zinciri var. Kulüpleri batıran, menajerlerin zengin olduğu, komisyoncuların zengin olduğu ve ciddi anlamda kulüplerin her gün kötüye giderken bir kesiminde bundan mutlu olan bir zenginleşme yarattığı bir yapı var. Bunlar size hata yaptıracak. Bunlardan siz kendinizi yalıtın. Bunların politikasıyla artık devam etmeyin. Çünkü onları görüyoruz biz. Yani sağı, solu, önü, arkası hepsi bunlarla dolu. Hasan Bey de biliyordu. Yazdıklarımı zaten okuduğu zaman anlıyorum. Bunlardan kurtulmazsa Aygün, bu evet, hata yapma payları inanılmaz boyutta zincirleme devam edecek ve çıkamayacaklar işin içinden. Ama bunlardan kurtulursa ne olur biliyor musun? İki tane hata yaparlar, üç tane herkes yapıyor. Önemli değil ki. İnsanoğlu hata yapacak. Çok önemli değil ama hatasını samimiyetle, ya Aygün ben bunu böyle dedim de bunun için bu olmadı. Neticede Biz de insanız mealinde.
Hata yapabiliriz anlamında söylüyorsun.
Bir problem olmaz ama insanları yanındakilerin dolduruşuyla, yanındakilerin kendilerine alan açmak için insanlarla kavga ortamına sokmasıyla, insanların dedikodusunu yapmasıyla inanılmaz kişiler var böyle yanında. Şimdi sağ başında, sol başında, önünde, arkada. İnanılmaz, inanılmaz. Bu kişiler bizim seçim dönemimizde benim yanıma yaklaşamadılar. Çok da iyi tanıdığım kişiler bunlar. Yanıma yaklaşamadılar. Bir tanesi istediği hiçbir işlemi yapamadılar. Siz bunları sokarsanız, ha seçim kazanamadık. Bunlarla seçim kazanmak marifet değil ki. Asıl marifet bu koltuğa oturduktan sonra Beşiktaş gibi yönetmek.
Doğru.
Seçim kazanmak. Ahmet Nur Çebi de kazandı. Hiç Beşiktaş geçmiş olmayan birisi. Ahmet Nur Çebi'yi seçen 21 sandık. Şimdi Hasan Arat'ı da seçti. Yarın başkası
gelecek. Başka isimle de yarın seçecek. Doğru.
Tabii o 21 sandık yine aynı kişiler seçecek. O sandıkları da Hasan Bey'i seçenler turuncu devrimi yaptık dedi. O sandıkları seçenler Ukrayna'da oy kullanmadı. Aynı kişiler oy kullandı.
Doğru.
21 sandıktan çıktınız. Dolayısıyla bu senin dediğin doğru bir tespit. Bu baskılar, bu ortamlar o yanındakiler zaten baskıyı yaratacak, alevlendirdiği bir şey oluyor. Bak düğmeyi nerede yanlış istediler? Yine sana söylemiştim haftalar önce.
Nerede? Nerede?
İlk göreve geldikleri gün Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden bir gece önce bu kişilerle, Hasan Bey bu kişilerle balo yaptı Suit Otel'de. Bu kişilerle. Bu bahsettiğim kişilerin arasında olduğu zafer kutlamalarını yaptılar. Oysa bir futbol takımı o akşam seçimi kazanan yönetim kurulu, ertesi gün derbiniz var. İlk yapacağı iş kampta gideceklerdi. Bütün yönetim kurulu onlarla yemek yiyecekti. Ve bütün takıma birlik, beraberlik güven verecekti. Yani o gece bütün takım takım olacak. Çünkü neden? Futbolcular zaten o sahaya yansıyan seçim ortamında kaygılar duymaya başlamışlar. Hocalar istifa etmiş, gitmiş, gelmiş. Takımda kavgalar var. Orada aklı selim size güvenen, takım yapmak isteyen bir yönetim görecekti. Fakat onları görmedikleri gibi mesela ertesi sabah 5 dakikalığına uğradık diyor Aslan Bey. Olmaz. Siz akşam orada olacaksınız. 3 saatinizi takımla kampta geçireceksiniz ve ertesi gün takım orada başlayacaktı takım olmaya. Ve ertesi gün Beşiktaş o gün Fenerbahçe maçını kazanırdı. Bugün şampiyonlukta 3 puan 4 puan gerisinde olurduk.
Bu kadar puan farkı olmazdı diyorsunuz.
Tabii. Ama ne yaptılar bak. O gün onu yapmadılar. Aksine ertesi günde ne yaptılar? Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra zaten kaos içindeki durum, yani orada takım olamamışsın çünkü yeni yönetim de yok ortada, gelmiş balo yapıyor. Ertesi gün Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bu sefer 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktılar. Ya böyle bir şey olur mu? Siz takım olmak için...
Hocanın da haberi olmadan kadro dışı bırakıldığını öğrendik. Rıza Hoca açıkladı, benim haberim yok dedi. Tabii, biz bu 5 ismi bırakıyoruz dedi. Hatta ben sordum hocam dedim, o zaman bunu söylüyorlarsa siz niye istifa etmediniz dedim. Sustu ondan sonra da. O soruyu şimdi sordum ben Rıza Hoca'ya. Hocam şöyle yapalım mı? Bir 50 saniyelik reklamımız varmış. Oraya gidebilir miyiz? Unutmayın ama sizden ne olursunuz cümlenizi. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Hüseyin Tekin Oktay'la sohbetimiz devam ediyor.